Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 60. Ayırım. Bu dönemde ideal olan örnek altın çağ gelecekte değil geçmişte var olmuş olandı. Onun için şimdi Batı'nın model olarak alınacak, yanlarına uyacak yeni bir siyasal düzen kurma amacıyla Kur'an ya da hadisleri yorumlayarak geçmişe uymayan, belki gelecekte de olamayacak olan bir sentez yerine eski İslam ve Osmanlı yazarlarının siyasi sanatı üzerine yazdıkları risalelerdeki fikirleri çıkarılıp yayılmaya çalışılıyordu. Bu yoldaki araştırmaların daha Abdülhamid'in tahta gelişinden önce başladığını gösteren bir örneği yukarıda göstermiştik. Bu yayınların amacı Abdülhamid rejiminin İslamlığın ilkelerinin gerektirdiği rejimin ta kendisi olduğunu ispat etmekti. Bu dönemde Batı'da 18. yüzyıldaki Türkler ve Türk İmparatorluğu karşıtlığı yerine Doğu halkları ve özellikle Müslüman halklar ve Müslümanlık karşıtlığı yaygın bir haldeydi. Popüler yazarlar Doğu, Doğu olarak, Batı, Batı olarak kalacak, asla birleşmeyeceklerdir sloganını yayarlarken daha ciddi düşünürler de Doğu ulusların geri kalışlarının çağdaş uygarlığa kendilerini uyduramayışlarının nedenleri üzerine düşünüyorlardı. Liberal iktisatçı Stuart Mill bunu eğitimin gelişmemesinde, halk yığınlarının bilgisizlik içinde din ve geleneklere saplı kalışlarıyla, sosyalist iktisatçısı Karl Marx Doğu toplumlarının temelinde değişmeye karşı direnme gücü olan ekonomik bir yapının bulunuşuyla yorumluyorlardı. Fakat daha moda olan yaygın bir yorumlama, Doğu uluslarının düşün yapısının altında yatan ırk ve din başkalığı üzerindeydi. Bu düşünün ünlü Fransız yazar Ernest Renan'ın bilim ve İslamlık konusu üzerine verdiği bir konferansta yansıyan biçimi hemen hemen bütün Müslüman ülkelerde geniş tepkilere yol açmıştı. Renan bu konferansında İslamlığın bilim ve felsefeye düşman bir din olduğunu ileri sürmüştü. Ona göre bunun asıl nedeni İslamlığın Arap kafasının ürünü olmasındandı. Gerçi İslamlıkta felsefe ve bilim gelişmeleri olmuşsa da bu İranlılar gibi Ari ırktan olan uluslar arasında gözükmüş, Arap kafasının hüsbettiği Müslümanlık bunlara daima düşmanlık göstermiştir. İslamlıkla bilim ve felsefe ancak Grek ve İran uygarlığının yansıması olarak gözükebilmiştir. Bunları yansıtanlar ya Arap değillerdi ya da İslam ortodoksluğuna isyan ederek dinsizleşmiş kişilerdi. Fakat Renan'ın asıl anlatmak istediği tez şuydu: Hristiyanlık da bilim ve felsefe düşmanı olmakla birlikte İslamlığın bilim ve felsefe ve özgür düşüne asıl aykırı olan yanı din ve devlet bileşimi kurmasıdır. Onda devlet ve toplum din kurallarına göre yürürdü. Ona göre böyle bir devlet din bileşimi daima ilerlemeye, değişmeye düşmandır. Müslümanlar bundan ötürü ilerleyemezler. Renan bunlar Arapları ve Türkleri sorumlu tutuyordu. Türkiye'de Tanzimat'tan beri bilinen bu doğrunun tersine oturtulmuş biçimdeki yorumlanışı Rusya Müslümanları, Hint Müslümanları, Mısır uleması arasında olduğu gibi Abdülhamid zamanının yazarları arasında da sert tepkilere yol açtı. Sürgünde bulunduğu 1883 yılında Renan'ın konferansını öğrenen Namık Kemal, Renan reddiyelerinin belki en hiddetlisini, en sertini yazdı. Kemal'in savunmasında çok haklı olduğu yerler olmakla birlikte şaşılacak olan nokta, bunların Renan'ın yanıldığı yerlere karşı olmaktan çok haklı olduğu yerler üzerinde olmasıdır. Bunun başlıca nedeni Renan'ın haklı olduğu noktalardaki sözlerinin yeni Osmanlıların düşünündeki inançların kendisine dokunmuş olmasıdır. Bu incinmenin yarattığı hiddet içinde Kemal, Ernest Renan'ın zamanının en büyük İbn-i Rüşd'ü bilgini ve Katolik Kilisesi'ne arka çevirmiş bir özgürlük düşünürü olduğunu unuturcasına onun tezinin çürük yanını, Arap ırkına özgü saydığı düşün yapısı Viceroy'ını eleştirecek yerde, onun ayrıntılarda kalan hatalarını yüklenerek aynı doğrultuda daha temelsiz iddialar ileri sürdü. Batı uygarlığının felsefi uyanışındaki İslam bilim ve felsefe tarihindeki en büyük düşünürlerin hepsinin Arap olduğunu iddia etti. Renan'ın Arapların yanında Türkleri de işaret edişi onu incitmedikten başka Farabi'nin de Arap olduğunu gözünü bile kırpmadan ileri sürdü. Renan'ın Araplarla aynı aileden olan Yahudilerin bilim ve felsefe düşünündeki katkılarını övmesinin, onun Sami ırka özgü bilim ve felsefe düşünü kuramıyla temelli bir çelişme halinde olduğunu gösteremediği gibi, İranlılar Ari ırktan oldukları halde Ari Grekler gibi demokrasiler değil hep despotik devletler kurmuşlardı. Renan gibi bir adamın Aristo'yu olsun dikkatle okumadığına inanabilir miyiz? Kullandığı terimler ve zamanın Batı düşünündeki ırkçılık etkisi altında Renan'ın din-devlet konusundaki yorumlamalarının altındaki yanlış görüşü de kavrayamadı. Yeni Osmanlılar düşününün çağdaşlaşma savaşında din-devlet kompleksi konusundaki hatasını kavramasına yarayacak böyle bir fırsatı kaçırmakla, içinde sürgün yaşadığı rejimin niteliğini hala kavrayamamış olduğunu göstermiş oldu. Renan'ın yansıttığı görüşün ışığı altında Kemal, yeni Osmanlılar ideolojisinin öz eleştirisini yapmış olsaydı, yazdıkları yayımlanmayacaktı denebilir. Fakat onun Abdülhamit dönemi kafası doğrultusunda yazdıkları da zaten yayımlanmıyordu. Onun gibi idealist ve namuslu olmayan açık gözler, işin daha kolayına giderek Renan'ı değil, sıradan Hristiyan misyonerlerine çatarak Müslümanlığın savunucusu durumuna geçtiler. Namık Kemal'in heyecanlı reddiyesinden bir sonuç çıkmadı. Bir edebiyat örneği olarak kaldı. Ahmet Mithat Efendi gibi açık göz yazarlar ise çabalarının mükafatını gördüler. Abdülhamit dönemi düşününün özelliklerinden olan reddiyecilik edebiyatıyla bütün bilim ve fenlerin aslında Arapların yaratıcısı olduğu tezini işlemeye başladılar. Bunlar yeni Osmanlıları da aşan iddialarla bütün maddi ve manevi uygarlığın Araplar tarafından yaratıldığı yolunda geniş bir yayına giriştiler. Şimdi ideal model olarak Batı uygarlığı imgesinin yerini Arap uygarlığı imgesi alıyordu. Batıdaki çağdaş anayasal rejimin yaratıcısının Araplar olduğu sanısı yeni Osmanlıların aklına bile gelmemişti. Onlar sadece böyle bir rejimin İslam hukukuna aykırı olmadığına herkesi inandırmaya çalışıyorlardı. Halbuki Abdülhamit döneminin yazarları daha atak davrandılar. Bütün Batı bilim ve teknolojisinin Arap uygarlığının ürünü olduğu iddiasından daha ileri giderek Avrupalıların vahşet ve karanlıklar içinde yüzerken Arap uygarlığından öğrendikleriyle uygarlaştıklarına genel bir inanç haline getirdiler. Fakat bu karanlıklar içinde yaşayan halkların parlak bir Arap uygarlığını almak akıllılığını göstermelerinin nedenlerini arayarak ondan bir ders çıkarma yolu kimsenin aklına gelmemişti. Örneğin 1886'da Tarih gazetesinde çıkan ve İslam uygarlığı başlığını taşıyan bir yazı dizisi, İslam uygarlığının bir Arap uygarlığı olduğu tezinde çağdaş Batı uygarlığının bu Arap uygarlığından alınma olduğu tezini ispatlamak için yazılmıştı. Çağdaş Avrupa uygarlığının sanıldığı gibi özgün bir şey olmadığını göstermek üzere uyanık düşünüşlü bir öğretmen olan Akgirayzade Musa Avrupa Medeniyetine Bir Nazar adlı kitabına şöyle bir iddia ile başlar. Çağdaş uygarlığın temelleri Hazreti Muhammed'in hadislerindedir. Kitabın başka bir yerinde şu sözler bütün tezi özetler. Kur'an'dan ve peygamberin hadislerinden doğan İslam uygarlığı Avrupa'yı Orta Çağ barbarlığından ve cahilliğinden kurtardı. Kitap Arapların uygarlığa matematik, astronomi, gemicilik, barut, dericilik, tarım, hayvancılık, bahçecilik, posta, rakam, gramer ve üniversite eğitimi kanallarındaki katkılarını anlatır. Bu iddia doğrudur. Doğru olmayan bunların Kur'an'dan, hadisten geldiği ve din tarafından beslendiği ve Avrupa'ya geçirildiğidir. Dönemin Arap uygarlığıyla İslam dinini ve şeriatı aynı şey olarak gösterme çabası doğru gözlemleri yanıltıcı, aldatıcı yorumlamalar biçimine sokar. Çok geçmeden genç kuşağın da bu aldatmacayı sezdiğini göreceğiz. Bu Arapçılık iddialarının yazarlarının gözünden kaçan ya da bilerek kaçırdıkları nokta, bütün İslam dünyasında bu döneme özgün düşünde tekrar tekrar gözüken bir iç çelişkiyi yorumlamamıza yarar. Tanzimat dönemi düşününden farklı olarak gericilik dönemi düşünü, Batı'nın maddi uygarlığının gücünü ve üstünlüğünü görmenin etkisi altında İslam tarihinin gerçekte dinsel tarihin değil, din karşıtı olan tarihin bütün katkılarına sarılarak onu Arap ve şeriat Müslümanlığıyla özdeşleştiriyorlardı. Gerçekte İslam uygarlığının sayılan katkı ve başarıları, İslam kelamcılarının ve şeriatçıların dehri, zındık, mülhit saydıkları kişilerin ve çevrenin eserleridir. Bunlar İslam tarihinde bilim, teknoloji ve felsefe alanlarındaki başarılarının durduğu ve söndüğü zamanların hep Ortodoks İslamlığın din ve devlet alanında egemen duruma geldiği zamanlara rastladığını hiç düşünmemişler ya da göstermemişlerdir. Osmanlı tarihinde de böyle olmuştur. Fakat bunlar 19. yüzyılın bilim ve teknolojisine dayanan fikirlere karşı çıktıkları zaman İslamlıkla özdeşleştirdiklerini geleneksel inanç ve değerlere bu fikirlerin karşı geldiğini gördükleri zaman bu dehrilerin zındıkların yarattığı bilim ve felsefeye değil kelamcıların ve fukuhanın şeriatçılığına sığınıyorlardı. Bu yüzden düşünürleri Batı uygarlığının iki alanındaki etkilerine karşı iki farklı planda işliyordu. Bu iki alanın biri Batı'nın maddi üstünlüğü, öteki bu üstünlüğün din olarak İslamlıkla bir tutulan geleneksel kurallar üzerine yarattığı aşındırıcı ya da yıkıcı etkileridir. Birincinin karşısında bilim, teknoloji ve felsefe savunucusu olarak şeriatçılığa karşı olan İslam uygarlığına başvuruyorlar. İkincisinin karşısında ise bu uygarlığın çöküşünün göstergesi olan şeriatçılığın üstünlüğüne sığınıyorlardı. Namık Kemal'den Afgani'ye kadar bu dönemin ileri gelen düşünürlerinin düşününde yorumlanması bize güç gözüken çelişkiliğin ya da etkinliğin nedeni buradadır. Bu düşünde bir planda ötekine geçişin ne dereceye kadar bilinerek yapıldığını, ne dereceye kadar bunun İslam ve Avrupa tarihi konusundaki bilgisizliğin ürünü olduğunu kestirmek güçtür. Kesin olan şudur ki, terakki kavramına rağmen kafalara hala durağan bir toplum ve tarih görüşü hakimdi. Düşün, tarihsel evrim anlayışından yoksundur. Bu kısırlığın başka bir görünüşünü yine bu dönemin düşününün özelliklerinden biri olan materyalizme reddiye edebiyatında buluruz. İslam düşün tarihinde Ortodoks kelam şeriatçılarının Dehriyin sözcüğü yaftası 19. yüzyılda önce aydınlanma dönemi düşününü, daha sonra özellikle evrim ve darvinizm düşününü yansıtanlara takılmaya başlamıştı. Yukarıda jön, ruj, dehri sözcükleriyle yaftalananların hep aynı türdeki kişiler olduğunu görmüştük. Abdülhamit döneminde Türkiye'de en modern terim maddiyun, Hindistan'da nature sözcüğünün İngiliz ağzındaki seslerine göre Arap harfleriyle yazılış biçimiyle nature'yan, Arap dünyasında da dehriyin sözcükleri oldu. Gerçekte Afgani Mısırlı düşünür Muhammed Abdul, Hintli düşünür Seyyid Ahmet Han, Türkiye'de Tahsin Şinasi, Namık Kemal gibi liberallerle dinde yenileşme yanlılarının topu birden Ortodoks şeriatçı ulema gözünde zındık ya da dehri olmaktan kurtulamamışlardır. Fetva emini Halil Fevzi Efendi'nin Afgani'nin konferansına karşı yazdığı kitapta onun katlinin vacip olduğu yargısını görmüştük. Abdülhamit döneminde herhangi yeni ve ileri bir düşüne yukarıdaki terimlerle çamur atmak bu dönemin materyalizmi reddiye edebiyatının başlıca tekniği olmuştur. Bu çamur atma edebiyatının prototipinin modelinin vaktiyle favz ve dehrilikle suçlanmış Afgani'nin bir kitabı oluşu, bu zatın esrarlı hayatını aydınlatmayı dert edinen batılı araştırmacıları çok şaşırtan bir olaydır. Bunlar 1870 Afganisi ile 1880 Afganisi arasındaki çelişkiyi henüz yorumlayacaklarını bilemezler. Bazıları bunu onun tutarsız bir düşünür olmasıyla, bazıları da tutarsız karakterli bir kişi olmasıyla yorumlama eğilimindedir. Bizce bu bir tutarsızlık vardır, ne de bir döneklik ya da ikiyüzlülük. Ayrıca bu yalnız ona özgü de değildir. Tanzimat ile Abdülhamit dönemi arasındaki farktır. Tanzimat yeni Osmanlı düşününü, yeni Osmanlı düşünü de Abdülhamit rejimini yaratmıştır. Bu tutarsızlık değil, bir başlangıcın mantıksal sonuçlanması vardır. Daha önceki gelişinde Afganistan'da seyahat vesilesiyle İstanbul'a gelmiş bir ilim, kemal ve fazilet sahibi olarak tanıtılan Cemalettin Efendi'nin bilimlerin ve sanatın gelişimi konusunda verdiği konferansı ele alan fetva emini Halil Fevzi, bu adamın Şii takkiyesi yaptığını, fikirlerinin Sünni şeriatına uygun olmadığını, onun bir zındık, katlinin de vacip olduğunu iddia etmişti. Hükümet tarafından İstanbul'dan ayrılmasının münasip olduğu bildirildiği için Afgani oradan Mısır'a gitmişti. Mısır'da İstanbul'daki olayı Şeyhülislam ve Türk ulemasının kendisini kıskandığı, sözlerini bilerek değiştirdikleri biçiminde anlattı. Fakat Afgani Mısır'da da tutunamadı. Büyük bir şey olmak, büyük bir şey yapmak istiyor, Müslüman ülkelerin ulemasının, hükümetlerinin, hükümdarlarının aptallıklarına kızıyordu. Konuşmalarının parlaklığı kendisine hayranlar kazandırdığı kadar düşmanlar da kazandırıyor, her gittiği yerde hükümetlerin şüphesini çekiyor, her gittiği yerde polis tarafından gözetleniyordu. Avrupalıların hükümleri altında aldıkları Müslüman halkların geriliğini onların dinleriyle yorumlamaları, Afganiye onlara karşı gelecek en büyük gücün din olduğu inancını veriyordu. Namık Kemal gibi o da insanları toplumda birbirine bağlayan davranışlarına yön veren gücün inanç ve din olduğu sonucuna varmıştı. Yavaş yavaş kendini bunu anlatmaya, İslam toplumlarını din ateşini tutuşturarak ayaklandırmaya gönderilmiş bir Mehdi düşünmeye başladı. İstanbul'da bulunduğu kısa sürede düşün hayatındaki üstün ilgi, İslamlık ve din konuları üzerine olmaktan ziyade, Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman halkının geriliğinin devletin Batı uygarlığına uyma yoluyla kalkınılabileceği sorunu üzerineydi. Tahsin Efendi gibiler bunun yalnız Osmanlı Müslümanları için değil, bütün dünya Müslümanları için de kaçınılmaz bir şey olduğuna inanıyorlardı. Tanzimatın bu yöndeki çabalarının gelişme ve kalkınma yerine daha çok Avrupa güçlerinin hükmü altına girme ile sonuçlandığı görüldükçe bunun sırrının ekonomik ve teknolojik düzey farkından ileri geldiğini anlayamadıkları için Avrupa boyunduruğundan kurtulma işinin bir din sorunu olduğu görüşü İstanbul'da da belirmeye başladı. 60. ayırımın sonu, sayfa 356, devamı 61. ayırımda.